Ayrım 5. Kanun dışında Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 36. Hayali kitapların çevirmeni Habil Adem. Öyküsü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor tam olarak kestirmek zor. Asker bir ailenin oğlu olarak imparatorluğun yıkılmaya yüz tuttuğu günlerde Macaristan'da mühendislik okuduğu, bu sırada Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerini gayet iyi öğrendiği rivayet ediliyor. Arnavut, asıl adı Naci İsmail. Sonradan Pelister soyadını aldı. Ama yıllar sonrasına dalga dalga yayılan efsane Habil Adem ismi çevresinde şekillendi. Abdülhamit istibdadının bittiği ve 30 küsur yıl askıya alınan Kanuni esasının yeniden yürürlüğe konduğu ikinci meşrutiyette İstanbul'a döndü. Kendi anlatımına göre mesleğini değil gazeteciliği seçmiş, o dönemde yabancı dil, hatta kimi okuma yazma bilmeyen baş muharrirlerin yazılarını kaleme alan isimlerden olmuştu. İkinci meşrutiyetten sonra memleket hürriyet sarhoşluğu yaşıyordu. 80'den fazla gazete ve dergi yayımlanmaya başlamıştı. Matbuat artık kanun dairesinde serbestti. İşte Habil Adem bu kanun dairesinin çapını, sınırlarını en çok zorlayanlardan biri olacaktı. Dipnot: Abidin Nesimi, Yılların İçinden İstanbul, Nöbetçi Yayın Evi, 2008, sayfa 91-100. Halil Adem'le ilgili ilk geniş çalışma kendisiyle konuşarak olayları aktaran Abidin Nesimi'ye ait. Habil Adem'le ilgili daha geniş bir araştırma ve kaynakça için bakınız Mustafa Şahin Yaşar Akyol, Habil Adem ya da namı diğer Naci İsmail Pelister hakkında. Toplumsal Tarih, sayı 11 Kasım 1994. Makalenin ikinci bölümü de derginin bir sonraki sayısında yayımlanmıştı. Abidin Nesimi'yi anlattığına göre Serbestliği gazetesinde Mevlanzade Rıfat'ın yazılarını haftada bir beşi birlik altın karşılığı kaleme alıyordu. Dipnot: Mevlanzade Rıfat Bey 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Yemen'den İstanbul'a dönmüş, 1908 yılı Aralık ayında Hasan Fehmi ile birlikte Serbestliği gazetesini çıkarmaya başlamıştı. Meşrutiyetle gelen hürriyet rüzgarı çabuk dindi. Serbestliğinin iddiatçılara açıktan muhalefet eden baş yazarı Hasan Fehmi, 7 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü üzerinde kimi tanıklara göre Mevlanzade zannedilerek öldürüldü. Bir hafta sonra 31 Mart ayaklanması patladı. Rumi takvimde 31 Mart miladi olarak 13 Nisan 1909 günüydü. Hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelip ayaklanmayı bastırınca Mevlanzade yargılandı ve sürgüne gönderildi. Habil Adem ortada kalmıştı. İttihatçı liderlerden Talat Paşa'nın himayesine girdi. Emniyet teşkilatına, tercüme bürosuna alındı. Polis takipleri, istihbarat yöntemleri gibi broşürleri, Alman uzmanların raporlarını Türkçe'ye çevirdi. Çeviri işini ilerlettiğinde kendi yazdığı kitabı John Smoole adıyla ve çevirmeni Habil Adem diye yayımladı. John Smoole'un kehanetleri sarsıcıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar ve Arabistan'dan çekileceğini, başkentin İstanbul'dan Anadolu içlerine taşınacağını iddia ediyordu. Bir Alman profesörün Osmanlı İmparatorluğu'nun böyle küçüleceğini söylemesi Alman Büyükelçisini rahatsız etti. Büyükelçi Talat Paşa'ya gitti. Almanca basılmış böyle bir kitabın olmadığını, böyle bir profesörün hiç yaşamadığını, Almanya'nın da bu yönde bir politikasının olmadığını söyleyerek kitabı yayımlayanların cezalandırılmasını istedi. Talat Paşa derhal Habil Adem'i çağırıp kitabı sordu. Habil Adem yazarın bir Macar profesör olduğunu, tezini Budapeşte'de bir konferansta dinleyip not aldığını, kitabı bu notlara dayanarak yazdığını söyledi. Almanlarla arasının açılmasını istemeyen Talat Paşa Habil Adem'e bir süre ortadan yok olmasını tembihledi. Hıdivi kral yapacaktı. Habil Adem bu gayri resmi sürgünde İtalya'ya gitti fakat parasız kalmıştı. Balkan Savaşı patlamış, Arnavutluk karışmıştı. 28 Kasım 1912'de Avlonya'da İsmail Kemal'in bağımsızlık ilan etmesi karmaşayı arttırdı. 1913'te Londra'da yapılan Büyükelçiler Konferansı'ndan sonra Arnavutluğun en verimli toprakları Sırplar, Yunanlar, Karadağlar ve Bulgarlar arasında paylaşılmış, kalan bölümü 10 yıl boyunca 7 kişilik uluslararası komisyonun yönetmesine karar verilmişti. Komisyon Arnavutluk tahtına bir prens atayacaktı ve Osmanlı İmparatorluğu'na prensin mutlaka Müslüman olacağı sözü verildi. Ama savaşın tozu dumanı arasında bu unutuldu. Arnavutluk tahtı herkesin iştahını kabarttı. Tahta gözü olanlar arasında Jean-Pierre Aladro Castriota, Prens Moritz von Schaumburg-Lippe, Turin Kontu, Romanyalı Albert Giga, Fransız Ferdinand François Bourbon d'Orléans Montpensier, Alman Prens Württemberg Kontu Karl von Urach, Napoli Marki Castriota, Tiran Drebeylerinden Esat Toptani gibi pek çok aristokrat vardı. Ayrıca Osmanlı zabiti Grebeneli Bekir Bey, Şehzade Burhanettin, Debreli Dukakinzade Basri Bey, İzzet Paşa, Fazıl Toptani ve Mısır Hıdivi Abbas İlmi Paşa da prenslik hayaline kapılmıştı. Bazı adaylar tahtta hak iddia ediyor içlerinden peşinen Arnavutluk prensi ünvanını kullanırdı. İspanya'dan Don Aladro Castriota, büyük büyük annesi Don Aladro'nun rüyalarına girdiğini, Arnavutluğun bağımsızlığı için savaşırsan kral olacaksın dediğini anlatıyordu. Avustralya'nın Melbourne şehrinden Gustav Sikikran, prenslik üzerinde hak iddia edenlerdendi. Bağımsızlığını henüz kazanan Bulgaristan bile Prens Ferdinand'ın oğlu Boris'i Arnavutluk kralı yapıp Arnavutluk'tan kalanları yağmalama peşindeydi. İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu diplomatik bir itiş kakışın içine girmişti. İngiltere, Arnavutluğun İtalya'ya yem olması ihtimaline karşı Osmanlı himayesini savunuyor, hatta Veliaht Abdülmecid Efendi'nin Arnavutluk tahtına çıkmasını istiyordu. Abdülmecid Efendi koskoca Osmanlı İmparatorluğu tahtına bu kadar yakınken bu teklifi hakaret kabul etti. İtalyanlar ise hem Avusturyalılara hem de Mısır hıdivlerine göz kırpıyordu. Dipnot: İhsan Burak Birecikli, Arnavutluk tahtı için mücadele, Arnavut prensi kim olacak? Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 11 Ocak 2016. Habil Adem bu dumanlı havada paranın kokusunu aldı. Avrupa'da bir krallık hayaliyle gözü kamaşan Mısır hıdivi Abbas Hilmi'ye sihirli bir formül sundu. Eğer Kavalalı Mehmet Ali'nin soyuyla Arnavutluğu yöneten Castriota ailesi arasında bağ kurulursa, Abbas Hilmi Paşa da Arnavutluk tahtının tek ve gerçek varisi olacaktı. Yapılması gereken bu bağı gösteren belgeyi soy ağaçlarını tutan bir kilise arşivine sokmaktı. Elbette bizzat yapacağı bu hizmetin masrafı olacaktı. Karun kadar zengin Abbas Hilmi Paşa düşünmeden kesenin ağzını açtı. Habil Adem İtalya'da bir Katolik kilisesinin papazı ile anlaştı. Ceylan derisi üzerine özenle nakşedilen soy ağacı belgesi kilisenin tozlu arşivine yerleştirildi. Geriye Habil Adem'in Arnavutluk tahtı üzerindeki spekülasyonlar için araştırma yaparken kilise arşivindeki bu belgeyi bulması ve kamuoyuna duyurması kalmıştı. Büyük devletlerin göz diktiği bu lezzetli pastaya konan küçük sinek rahatsızlık yarattı. Belgenin sahte olduğu da kolaylıkla anlaşıldı. Abbas Hilmi Paşa pişman olmuştu. Harcadığı para bir yana, özellikle İngilizlerin hışmını üzerine çekip eldeki hıdivliği de kaybedebilirdi. Habil Adem'e para verdiğini inkar etti ve Habil Adem'in iftiralarının reddi başlıklı bir kitap yazdı. Dipnot: Abidin Nesibi, adı geçen eser, sayfa 114-116. Talat Paşa bir yandan Osmanlı şehzadelerinden birini prens yazmak için uğraşırken, öbür taraftan da Avlonya gemilerle 200 civarında asker çıkarıp el altından darbe hazırlıyordu. Ortaya çıkan bu dalavere onun da canını sıktı. Habil Adem İstanbul'a çağrıldı, henüz kurulmuş olan aşiretlerin iskanı ve göçmenler müdürlüğünde işe alındı. En verimli dönemi yeni başlıyordu. Yabancı isimlerle yazdığı ve çevirmen olarak adını koyduğu kitaplar birbiri ardına geldi. İttihatçıların savaşa ve felakete sürüklediği imparatorluk 1918'de teslim bayrağını çekmiş, İstanbul'un işgali bütün dengeleri değiştirmişti. Nemrut Mustafa Paşa divanı hesabı bulabildiği İttihatçı'ya kesiyordu. Habil Adem Talat Paşa ile yakınlığının başına dert açacağını biliyordu. Galata Köprüsü'nde rastladığı baba dostu Süvari Miralayı Celil Bey kötü haberi verdi. ''Oğlum Naci, divan-ı harp seni Hamdi Bey'i ve Zekeriya'yı tutuklayacak. Ne yap et bugün İstanbul'u terk et, suçlamalar ağır. Memleketi Almanlara satarak Türkleri İngilizler aleyhine kışkırttığınızı söylüyorlar.'' Habil Adem şaşırdı. Düşünmek ve açlığını bastırmak için Ali Efendi lokantasına gitti, ne yapacağını düşündü. Aslında çevirdiği broşürlerden polisin nasıl davranacağını biliyordu. Eş, dost, akraba ve kadın ilişkileri üzerinden ağ kuracaklar ve düşmesini bekleyeceklerdi. Ortadan yok olması gerekiyordu, evine bile uğramayacak, tanıdığı hiç kimseyle görüşmeyecekti. O gün geceyi geçirecek bir yer düşündü, aklına un kapanındaki sebze pazarı geldi. Gece gündüz açık iki kahve vardı, kimsenin dikkatini çekmeden kalabilirdi. Havanın kararmasını bekledi, ara sokaklardan süzülerek kahveye gitti. Gecenin bir yarısı hesap senet işleriyle dava ve hacizlerle uğraşan zerzevatçıları dikkatle izledi. Zerzevatçılara katiplik, hukuk müşavirliği ve akıl hocalığı yaparak para da kazanabilirdi. Dediği gibi yaptı, iki haftada işleri yoluna koydu, para bile biriktirdi. Artık İstanbul'dan çıkması gerekiyordu. Her gün gazeteleri satır satır okuyan Habil Adem, aradığı çıkış biletini İstanbul'da İngilizce yayımlanan Orient News'ta gördüğü ilanda buldu. Amerikalı bir petrol şirketi İran'a gidecek heyet için çevirmen arıyordu. Farsçası Hayyam'ın rubaileri de sınırlıydı. Doğru dürüst cümle kuracak ya da söyleneni anlayacak hali yoktu. Tek ümidi heyetin bizim budala dediğimiz söze ehemmiyet veren kavi ahlaklı insanlar olmasıydı. Habil Adem Amerikalıları ikna etti. İranlı bir dostu sayesinde Tebrizi Naci İsmail adına İran pasaportu edindi. Ve İngilizler tarafından aranırken bir İngiliz vapuruyla İstanbul'a demirlemiş, İngiliz zırhlılarının arasından süzülerek İskenderiye'ye doğru yola çıktı. Amerikalılarla birlikte Arap Yarımadası'nı dolanarak İran'a vardı. Dipnot: Naci İsmail, İran Şahı Ahmet Kaçar'ın sarayında. Yarın Gazetesi, 16 Şubat 1931. Yazının ikinci bölümü de gazetenin ertesi günkü nüshasında yayımlandı. Bir bölümü meçhul bu 4 yıllık maceradan sonra Habil Adem 1922'de İstanbul'a döndü. Ankara'da başlayan harekete katılmamıştı. 1923'te Ankara ve Avrupa Siyaseti başlıklı bir kitap yayımladı. Bu kitapta uydurma isimle yazdığı ve çevirmen olarak imza attığı kitaplar konusuna da açıklık getirdi. Vaziyeti çok düşündüm, birçok sureti hal tasavvur ettim ve en nihayet kendi şahsımı ortadan çıkarmaktan başka çare bulamadım. O zaman kendi eserlerimi muhayyel birer Avrupa muharririne atfeyledim. Efkar-ı Umumiye'nin tahtı tesirinde kaldığı, bilfiil sabit olan 12 eser neşrettim. Hepsinde de ben bir mütercim vaziyetindeydim. Ankara'dan gelen teftiş heyeti. Habil Adem İstanbul'da çevresinde topladığı ekiple dalavereler çeviriyor, bazen kanun boşluklarından yararlanıyor, genellikle de düz dolandırıcılık yapıyordu. Dönemin siyasi dengelerini bildiği için kimi nasıl korkutacağını biliyordu. Fener Rum Patriğini gözüne kestirdi. Zaten İstanbul Polis Müdürü Ekrem Bey Patrikhane'yi de Rumları da pek sevmeyen, düşman olarak gören bir askerdi. Ayrıca Türkiye Fener Rum Patrikhanesi'nin taşınmasını istemiş, ancak Lozan'da siyasi konularla uğraşmaması şartıyla Patrikhane Türkiye'de kalmış, Patrikhane'nin işleyişi de Türk hukukuna bırakılmıştı. Patrik seçilen Terkos Metropoliti Konstantin Araboğlu Türkiye tarafından istenmediği için bir oldu bittiğiyle mübadele kapsamına alınıp sınır dışı edilmiş, yerine ikinci Vasilianus seçilmişti. Patrikhane hem Ankara'dan gelecek olası müdahaleler hem de Ankara'nın alternatif olarak kurdurduğu Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Papa Eftim'in hamleleri yüzünden diken üzerindeydi. Dipnot. Papa Eftim'in Türk Ortodoks Kilisesi 3 Mayıs 1921'de kabul edilen bir kanunla kuruldu. 1922 yılında Kayseri'de toplanan 12 metropolitin katıldığı kurultayda Fener Rum Patrikhanesi'nin feshedilmesi ve bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurulması kararı alındı. Ancak Lozan Anlaşması ile Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsünün tanınması bu girişimin sonunu getirdi. Papa Eftim ve Türk Ortodoks Kilisesi Fener'e karşı bir koz olarak varlığını sürdürdü. Habilade bu gergin atmosferden yararlanacaktı. Önce Petrograd Pastanesi'ne gidip düğünümüz var diyerek duvarda asılı çerçeveli Atatürk portresini emanet olarak aldılar. Ardından bütün ekip için smokinler kiralandı. Yatsıya yakın saatlerde arabalara binerek Fener Rum Patrikhanesi'nin kapısına dayandılar. Kapıcıya Ankara'dan geldiklerini, başpatriği görmek istediklerini söylediler. Kapıcıya Habil Adem'in başmüfettiş olduğu da fısıldandı. Başpatrik telaşlandı, heyeti kabul etti. Başta Habil Adem olmak üzere makamında ağırladı. Habil Adem müfettiş rolünü kusursuz oynadı. Konuyu doğrudan Ortodoksluğa getirdi. Başpatriğe Fener Patrikhanesi'nin aslında Aynaroz'a taşınması gerektiğini, Türk Ortodokslarını Papa Eftim'in temsil etmesini düşündüklerini söyledi. Patrik'le tartışmaya girişti. Habil Adem Patrikhanenin Ankara'yı desteklemesi karşılığında Papa Eftim'e sıcak bakılmayacağını, Ankara'nın da Fener Patrikhanesini destekleyeceğini söyleyerek tartışmayı tatlıya bağladı. Beraberindeki Atatürk portresini Patrikhane'ye hediye etti ve dolandırıcılığın en önemli hamlesini önemsiz bir şey gibi söyledi. Mahiyetinde Hilal-i Ahmer ve çocuk esirgeme gibi hayır dernekleri temsilcileri vardı ve onlara bağışta bulunulması olumlu karşılanacaktı. Dipnot Abidin Nesimi Abidli Gecen Eser sayfa 114-116. Makale Fabrikası. Habil Adem iddialı makaleler yazıyor, bunları Yeni Sene, Büyük Gazete, başyazarı olduğu Resimli Cuma gibi gazetelerde yayımlıyordu. 400 bin sarı lirayı Avrupa ve Amerika'da nasıl yedim bitirdim? İstanbul'da para kazanan adamların sırlarını nasıl öğrendim? Harbi umuminin bilinmeyen esrarı, 40 bin intelligence servis hafiyesini nasıl faka bastırdım gibi dikkat çekici başlıklar taşıyan yazı dizilerine imza attı. Yazı dizileri bazen bir gazetede başlayıp başka bir gazetede devam ediyor ya da bir imzayla başlayıp başka bir imzayla sürüyordu. Aynı yazıyı farklı gazetelere veriyor, bu da tatsızlıklara yol açıyordu. Büyük gazetede başladığı 400 bin sarı lirayı nasıl yedim tefrikasını 37 hafta sürdürdükten sonra baş yazarı oldu, Resimli Cuma ile devam etmiş ve büyük gazetede bana atfen uydurulan yazı için mahkemeye gittim demişti. Büyük gazete ise Habil Adem'i suçlamış, parası peşin ödenen yazıların 2 yıl önce Pembe gazetede yayımlandığını hatırlatmıştı. Dipnot Mustafa Şahin Habil Adem hakkında toplumsal tarih sayı 13 Ocak 1995. Mahkemeye gitmek yerine sulh oldular. Habil Adem büyük gazeteye makale yazmayı sürdürdü. Mareşal'in sahte imzası. Habil Adem 1929'da tuhaf bir casusluk davasına karıştı. Davanın sanığı Kasım Tevfik'ti. Deniz bandosunda klarnet çalan bir assubay olan Kasım Tevfik, ordudan deli numarası yaparak emekli olmuş, Hür Fikir gazetesinde yazı müdürlüğü yapmış, Genç Fikirler dergisini çıkardıktan sonra İstanbul'a gelmişti. Genç Fikirler dergisinde yazdığı yazılarda Kabe'yi tavaf edenleri putperestlikle suçlayınca dine hakaret gerekçesiyle soruşturmaya uğradı. Aynı dergide Habil Adem imzasıyla Papazların Esrarı başlıklı bir yazı da yer alıyordu. Dipnot Ekrem Saldık Kocaeli'nde bir garip casus, kumandan oğlu Kasım Tevfik'in genç düşünceleriyle tevkifi Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu. 5 Özet Kitapçığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2018. Kasım Tevfik'in casusluk yaparken suçüstü yakalandığı haberi 24 Şubat 1929 günü gazetelerde yer aldı. Polise göre Kasım Tevfik Galata'da hususi polis hafiyesi idarehanesi işletiyordu. Misyonerlerden din aleyhine yazılar yazması için para aldığından şüphelenildiği için takip edilmiş, her ne hikmetse takip sırasında alıcı kılığına giren gizli polisler Kasım Tevfi'ye bazı askeri evrakları satmaya çalışmış ve 23 Şubat günü Pangaltı'da suçüstü yakalanmıştı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın imzasını taşıyan İzmit Limanı'ndaki mayınların krokisi, Yavuz Zırhlısı ve bazı gemilerin planlarının da içinde olduğu 30 parça belgeden söz ediliyor, Kasım Tevfik esrarı askeriyeyi satmakla suçlanıyordu. Olay her yanıyla beceriksiz bir polis komplosuydu. Suçlamalar da zırvaydı. 186 metre uzunluğundaki 22 bin tonluk Yavuz zırhlısını havaya uçurmak için saatli bomba arıyordu. Kasım Tevfik duruşmada bütün suçlamaları reddetti. 10 gün boyunca poliste dövüldüğünü anlattı. Evrakların kendisiyle ilgisi yoktu. Polis tarafından hazırlanmıştı. Hatta Fevzi Çakmak'a ait imzanın polis tarafından Suudi Kütüphanesi'nin yanındaki hattata yaptırıldığını anlattı, şahit olarak Habil Adem'i gösterdi. Dipnot, Kasım Efendi planlardaki imzanın sahte olduğunu söylüyor. İkdam 15 Mayıs 1929. Genelkurmay'da mahkemeye gönderdiği yazıda İzmit Limanı krokisinin hükümete ait olmadığı, altındaki Fevzi Çakmak imzasının sahte olduğunu belirtti. Ancak bu detaylar üzerinde durulmadı. Kasım Tevfik 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kasım Tevfik'in kaderi meçhul kaldı. Habil Adem'in sahtecilikle bu yakınlığı gelecekteki işleri için ipucu veriyordu. 5. Ayrılın Sonu. Sayfa 44.